Ayrım 6, Stalingrad siperlerinde, Viktor Nekrasov, sayfa 74. 11. Yeni bir görev bekleyişi. Sabah kadro bölümünde Kalü ile karşılaştık. Dinçti, tıraş olmuş, biraz da şişmanlamış. Çocuklar iyi misiniz? Nereye gidiyorsunuz böyle? Islak ellerini uzattı. Senin geldiğin yere. Bir dakika acele etmeyin hele. Tütününüz var mı tütününüz? Evet. Gelin biraz. Hem içelim hem beynimizi dinlendirelim. İşte şurada bir bank var. Bakın kafayı çalıştırmak gerekli. Bizi tozlu bahçedeki bir banka çekiştirdi. Cumburlop kafa üstü dalmaya gerek yok. Anlıyor musunuz? İki şey var. Ya ihtiyat birliklerine ya da ön cepheye. Çat pat. Tanrı toprağını bol etsin. Peki ne olacak? Bakın dediklerimi kabul ediyor musunuz? Kaşlarını yukarı kaldırıp konuşuyor. Şimdi ön hatlardaki durumu biliyor musunuz? Anlatılır gibi değil. İti kopuğu toplamışlar. Bugün yaralı bir teğmenle konuştum. Kalaç'tan gelmiş. Tüm komuta ekibi tamam. Geleni hemen ileri gönderiyorlarmış. İşte durum bu. Uçaklar tepenizde vızır vızır. Tek kelimeyle tepenizde ateş püskürtüyorlar. Parmağı ile havayı gösterdi. Ya da ihtiyat. Darı lapası, çamur gibi. Taş ekmek. Belki kurutulmuş tuzlu ringa da olabilir. Sabahtan akşama kadar talim. Piyadenin savaş eğitimi, makineli söktak, çekirdek ister misiniz? Yanıt beklemeden avuçlarımıza kavrulmuş çekirdek dolduruyor. Sonrası eğilip kulaklarımıza fısıldıyor. Burada bir yüzbaşı tanıdım, size tanıştıracağım iyi olan. Bir tümenin karargahında istihbarat yardımcısı olarak görev yapmış. Sohbet ettik, tanış çıktık. 5-6, en fazla 10 gün sonra Albay Şuranski buraya gelecekmiş. Onu tanıyor musunuz? Altın gibi bir adam. Onunla senli benliyim. Birlikte çok içki içmişliğimiz var. İşte işimizi bu Şuranski halledecek. Şimdi görevli olarak Moskova'da. Benim önerim arabayı geri çevirin. Uyuyacak yeriniz var mı? Bekleyin ben size haber veririm. Birden fırlayıp çekirdekleri cebine doldurdu. Bir dakika bekleyin şu binbaşıya bir şey söyleyeceğim. Kepini düzeltip köşenin ardında kayboldu. Pencereli kirli bir eve girdik. Parlak çizmeli, sarı yüzlü bir teğmen, istihkam bölüğünün Türkestanska sokağında olduğunu, orada piyonerleri kaybettiklerini söyledi. Öteki uzmanlık kayıtları ise atıcılar, füzeciler, havancılar, topçular, 5 numaralı odada saat 11'den 5'e kadar yazılıyorlarmış. Sözü geçen sokağa gittik. Igor kendini piyoner gibi tanıtmaya karar verdi. Şu gaz maskelerini Tanrı kahretsin. Bıktım onlardan. Sen ne gerekiyorsa 3 günde bana öğretirsin. Karşımıza bir teğmen çıktı. Bu seferki esmer ve bez çizmeleri var. Ardından 5 asker formu. Yarın ona doğru gelin. Ertesi günü birkaç belge daha doldurup ellerimize verdi. Binbaşı Zabavnikov'un ihtiyat birliğine kaydedilmeleri notu ile Üzbeska sokağı 16 numaraya gönderildik. Orada 20 kadar kumandan ve piyoner var. Pencere kenarlarında oturmuş çay içiyorlar. Kimi sigara içiyor, hemen hepsi de ihtiyat alayına küfrediyor. Binbaşı bir süre sonra geldi. Öfke içinde yemyeşil yüzlü, gözleri ıslak bakan bir adam. Yeniden sorgu başlıyor. Kimsin, nesin, nereden geliyorsun? Sonra kendisi açıklıyor. Düzen şöyle. Sabah 9'dan 1'e kadar talim. Öğle yemeği. 3'ten 8'e kadar yine talim. Yemek için bir bölük listesine yazılıp eve gittik. Gece Lucia ile kıyı caddesinde gezintiye çıktık. Gökyüzü kızıl ve ürkütücü. Volga rüzgardan dalgalı, sallar sayılamayacak kadar çok. Yeşilliklerle donatılmış çekiciler, karşı kıyıda evler, küçük kilise, her bahçede su kuyusu. Kol kola yürüdük. Ara sıra taş duvara yaslanıp uzaklara bakıyoruz. Lucia bir şeyler anlatıyor. Sanırım blok ve esenin konusunda bir şeyler soruyor. Bense keyfimin neden bozuk, neden konuşmak istemediğimi bilmeden yanıtlıyorum. Bir zamanlar bu konular beni nedenle ilgilendirir, nedenle heyecanlandırırdı ama şimdi o geçmiş çok uzaklarda kaldı. Mimarlık, ressamlık, edebiyat. Savaş başladı, tek satır bile okumadım. Canım da istemiyor. Bunları sonra düşüneceğim. Yarın yeniden başlangıç noktasında olacağım, ihtiyat birliğinde. Haydi silahları 20'şer kez sök, tak. Ertesi gün yine, öbürsü gün yine. Ve öfkeli, yaşlı gözlü binbaşı Zabavnikov beklememiz gerektiği, emir geldiğinde cepheye gönderileceğimizi, bunu düşünülen kişilerin olduğunu bir kez daha söyleyecek. Sovyetler Birliği kahramanı Holzunov anıtını geçtik. Belki utanılacak bir şey ama onun ne yaptığını bilmiyorum. Üzerindeki yazıyı okuyup rölyeflere baktım. Alana çıktık. Orada düşürülmüş bir uçağın kalıntıları var. Üzerindeki gamalı ağaç belli. Kötü yaralanıp yere düştüğü sırada tırnaklarıyla toprağa kazıyan bir kuşa benziyor. Kırık kanatları üzerine çocuklar tırmanıyor, kabine giriyor, orasını burasını kurcalıyorlar. Yaşlılar asık suratları ile gerilmiş ipin ardından motoru ve makinalı yuvasını ilgiyle izliyorlar. Bu uçağın her yanı zırhlı. Evet, metal acımıyorlar. Sen işin yoksa tahta kaplama ile karşı koymaya kalk. Kaç makinesi var bunun? İki. İkisi de ağır. Bombaları 2 ton taşıyor. 2 ton mu? Lucia kolumdan çekiştiriyor. Bunu seyretmekten bıktım. Mameya Kulesi'ne gidelim. Nereye? Mameya Kulesi. Tüm Stalingrad'ı avucunun içi gibi görürsün. Volga, Volga'nın daha da ilerisi görülür. Çok güzeldir. Doğru söylüyorum, çok güzel. Düz ve bakımsız bir yer. Sıra sıra ağaçlar dikilmiş. Lucia ileride buranın kültür ve dinlenme parkı olacağını, bu konunun projesinin yapıldığını söylüyor. Belki o zaman bir şeye benzer. Şimdi hiç güzel değil. Bir takım su depoları, kuru otlar ve çalılıklar var. Ama görüntü olağanüstü. Büyük kent, nehre dek yayılmış durumda. Ahşap evlilerin ardından yeni tuğla yapılar yükseliyor. Ahşap evler iri büğrü. İç içe ve düzlükte, nehrin kıyısında fabrika ve yapıların arasına sokulmuş. Göğe dumanları yükselen fabrikalar, Kızıl Oktober, özgürlük barikatı. Geride traktör fabrikasının yapıları yükseliyor. Beyaz ve simetrik, küçük eternit damları, parlayan personel evleri. Tüm bunların ardında Volga, sakin, düzgün ve geniş görünüyor. Karşı kıyısı yemyeşil. Yeşillikler arasında şirin evler var. Gökyüzünde bir aptal tarafından fırlatılan roket, kırmızı yağmur damlaları gibi ışıklar halinde dökülüyor. Sete oturduk. Trenin aşağıya uzanıp gidişini seyrettik. Tren uzun, üzerinde branda bezleriyle sarılmış yükler var. Olası ki tank bunlar. Kısa bacası ile şişko bir lokomotif ağır ağır puflayarak bir at gibi inatla yükünü çekiyor. Lucia, ne düşünüyorsun diye sordu. Makineli tüfekleri. Burası makineliler için ideal bir yer. Yuri, nasıl düşünebiliyorsun bunu? Ötekileri de tam şuraya. O zaman karşıdakileri ne güzel ateş altında tutabilirsin. Tüm bunlardan bıkmadınız mı? Bu demekle neyi kastediyorsun? Savaşı, makinelileri. Sorma, canımdan bezdirdi. Neden o zaman hep bunları düşünüyorsun? Konuşma olanağı bulduğunuzda neden hep? Çok yalın bir şey, alışkanlık. Ben şimdi Ay'a bile savaş için nedenli uygun, nedenli yararlı diye bakıyorum. Bir dişçi hanım kendisine birinden söz ettiklerinde ilk anımsadığı şeyin onun dişleri ve dolguları olduğunu söylemişti. Lucia, ben hastanede olmadığım zaman kesik kol ve bacakları, ağır vakaları düşünmemeye çaba gösteriyorum. Hastanede daha yeni olduğundandır. İkinci ayımı dolduruyorum. Bense 2 yıldır savaş içindeyim. Savaşta 1 yıl 3 barış yılına bedeldir. Kim bilir belki de 5. Lucia elini dizime dayayıp yüzüme baktı. Sol gözünün üstünde bir ben var. Kirpikleri Sedih'inki gibi uzun ve kıvrık. Savaştan önce ne iş yapardın Yura? Şimdi ona ne diyeyim? Savaştan önce ne yapardım ha? Savaştan önceki benim çok başka bir kişi olduğumu nasıl anlatayım? O zamanlar mehtap seyretmeyi, çikolatayı, parterde 3. sırada oturmayı, Leyla'yı, çocuklarla içkiye gitmeyi sevdiğimi nasıl anlatayım? Bir süre sessiz oturup karşı kıyıyı seyrettik. Lucia, manzara güzel değil mi diye sordu. Güzel diye yanıtladım. Böyle oturup seyretmeyi seviyor musun? Evet. Kesinlikle Kiev'de de, Dinyeper kıyılarında da oturup seyretmişsindir. Seyrettik. Eşiniz Kiev'de mi? Hayır, evli değilim. Pekala, o zaman kiminle seyrederdiniz? Lucia ile. Lucia mı? Çok komik, demek onun adı da Lucia'ydı. Evet, onun da adı Lucia'ydı. O da sizin gibi saçlarını kısa keserdi. Sadece piyano çalmayı bilmezdi. Şimdi nerede? Bilmiyorum. Orayı Almanlar işgal etti. Birçok yer gibi oradan haber almaya olanak yok. Ailem de öyle. Resmi var mı sizde? Var. Görebilir miyim? Cüzdanımdaki resmi çıkardım. Yan yana asansörde çektirmişiz. Resim artık soluklaşmış. Lucia elimden alıp iyi görebilmek için eğilince saçları yüzüme değdi. Temiz bir sabun kokusu duydum. Sizin Lucia'nın simetrik olmayan bir yüzü var. Bunun farkına varmış mıydınız? Yo, hayır. Onu seviyor musunuz yoksa öyle sadece? Zannedersem. Sanırım ki. Onu özlüyorum. Çok mu? Çok diyelim. Neden? Neden diyelim? Sadece o halde diyelim kaldırıp çok. Oldu mu? Lucia bakışlarını indirdi ve birden yüzü kızardı. Ta küpe deliklerine dek. Aşağıdan yeni ve uzun bir tren daha geçiyor. Bir yerden bir tramvayın çan sesi geliyor ama görünmüyor. Gökyüzünde solgun yıldızlar belirmeye başladı. Ben yıldızlara, küçük delikli pembe kulağa, Lucia'nın ince küçük parmağında yeşil taşlı yüzük olan eline bakıyorum. Sempatik, güzel bir kız. Şu anda onunla birlikte olmak hoşuma gidiyor. Oysa birkaç gün sonra ayrılacak ve bir daha asla görüşmeyeceğiz. Savaş bu. Belki ileride savaş içinde başka yerlerde başka Lucia'larla karşılaşacak, onlarla böyle oturacak, sonra başka yöne gideceğiz. Bir süre geçecek, yüzlerini seslerini unutacağım ve hepsi bir tek büyük şekilsiz bir hoş geçmiş anısı olarak kalacaklar. Ona Moskova'daki bir arkadaşımın adresini verdim. Çünkü savaş sonrası nerede olabileceğimi bilemiyorum ki. Tek mektup yazabileceği, tek ilişki kurabileceğimiz yer o adres. Adresi küçük not defterine yazdı ve bana kesinlikle yazacağı sözünü verdi. Bunun üzerine basıyor tekrar tekrar. Mutlaka yazacağım diyor. Bir saat sonra döndük. Lucia yol boyunca iki eliyle koluma asılmış yürüdü ama konuşmadı. Yaslanmış bana, kalbinin atışlarını duyuyorum. Elleri yumuşak ve sıcacık. 12. Sanayi merkezlerinin tahrip planları. Bana, Igor'a ve iki teğmene daha özel görev timi kurma görevi verdiler. Birliğimizin adı yok. Komutanımız Miop, dazlak kafalı Goldsap adlı kültürlü bir binbaşı. Birliğin önderi ise asık suratlı, sürekli burnunu oynatan yüzbaşı Samoylenko. İş zor değil. Kentteki sanayi merkezlerinin gereğinde havaya uçurulmasını, yani tahrip planlarını hazırlıyoruz. Patlayıcıların nereye ve ne kadar yerleştirilmesi gerektiğini hesaplayarak planlarını çıkaracağız. Bir de fabrikalardaki piyonerlerden bir grubu yetiştirecek ve gereğinde bunların üstlerine düşeni yapmalarını öğreteceğiz. Hepsi bu kadar. Et kombinası, buzhane, dördüncü değirmen ve ekmek fabrikası bana, içki fabrikası ile değirmen ve melis fabrikası da Igor'a düştü. Bir ev bulup yerleştik. Boş, büyük ve sevimsiz bir ev. Pencereleri istasyona bakıyor. İçeride eşya yok denecek kadar az. Bir masa 4 sandalye, 3 kırık dökük yatak ve birisinin unuttuğu bir elektrik ocağı. Igor'la ikimiz iki yatağı kapıp kaputlarımızı üzerine atarak bunların bize ait olduğunu ilan ettik. Üçüncüsünü kıdemli teğmen Panginus aldı. Dördüncü arkadaşımız Shapiro'ya ise sandalyeler kaldı. Vale ile Sedi yandaki odada yerde yatacaklar. Asık yüzlü yüzbaşı bir başka özel evde kalıyor. Günde bir kez uğrayıp burnunu oynatıyor ve ne yaptığımıza bakıp gidiyor. Kalsa kalsa bir sigara içimlik kalıyor o kadar. Fabrika müdürleri mırın kırın ediyor, eğitim için verecek adamları kalmadığını, sadece kadınlarla idare etme durumuna düştüklerini ileri sürüyorlar. İşçiler de bu askerlerin işi ne diye bize kötü kötü bakıyor. Kendimi itfaiye uzmanı olarak tanıtıyor ve yangına karşı önlemler planladığımızı söylüyorum. Fabrikalarını uçurmayı hesapladığımızı bilseler kim bilir bana nasıl bakarlar. İşin bir iyiliği ikramlar. Bu sahnede kocaman bardaklarla dondurma, et kombinasında ise salam ve sucuk ikram ediyorlar. Hava gündüzleri açık ve sıcak, geceleri ise boğucu oluyor. Maria Kuzminiçna, pazarda her şeyin fiyatının arttığından, süt ve yağın hiç bulunamadığından yakınıyor. Nikolay Nikolayevich ise oflaya puflaya haritası üzerinde çalışıyor. Gelen bültenler biraz iç açıcı haberler içeriyor. Maykop ve Krasnodar zayiat verilmeden boşaltılmış. Ancak kente her gün sayısı artan yaralı geliyor. Sakalları uzamış, yüzleri sapsarı, kanlı giysi ve sargıları ile Volga'ya doğru gidiyorlar. Hastanelere naklediliyorlar. Kent içinde askerler evleri denetleyerek kimliklere bakıyorlar. Kalaş ve Kotelnikova yollarında araçlardan tıkanmış. Tüm avlularda sığınak ve çukurlar kazılıyor. Bu çukurların yangın için su çukuru olacağı söyleniyor. Zaman zaman üstümüzde fritzler uçuyor. Kentin kenar mahallelerine birkaç bomba atıp uzaklaşıyorlar. Kentte çok sayıda uçak savar olduğu için pek yaklaşıp alçalamıyorlar. Churchill Moskova'ya geldi. Yayınlanan bildiriden pek bir şey anlaşılmıyor. Çarpışmaların nerelerde olduğunu da pek anlayamıyoruz. Bültenlerde açık değil. Kotelnikova'nın kuzeydoğusunda, Volga kıvrımında gibi sözler var. Abgenerova'nın Almanların eline geçtiği söyleniyor. Orası da buradan sadece 65 kilometre uzakta. Dedikoduların yayılma merkezi pazar. Maria Kuzminiçna bizimkilerin Kalaç'ı bırakıp Karpovka'ya çekildiklerini duymuş. Yaralılar çoğunlukla Kalaç'tan. Söyleyecek pek bir şeyleri yok. Tanklar, uçaklar. Ne yapabilirdik ki? Kentin boşaltılmasına dair bir emir yok ama Lucia'nın komşusu, dişçinin eşi ve çocukları dün Leninski'nin ablasının yanına gitti. Operada Silva, Maritza ve Rosemary oynuyor. Ancak büfede bardağı 5 kopeye satılan Volga suyundan başka bir şey yok. Sahnede ise silindir şapkalar, kolalı gömlekler, baş döndürücü gülücükler ve anlamlı sözlerle oyun tüm güzelliğiyle sürüyor. Hayvanat bahçesinde ise eskisi gibi fil hüzünlü, maymunlar yaramaz, kalın ve tembel boğa yılanı ise köşede samanlar üzerinde uzanmış uyuyor. Kent kütüphanesindeki yaşlı ve saçlarını 30'lu yılların modasına göre kıvırmış sempatik kadın, Balzac'ı verirken sayfalarını kıvırmamamızı rica ediyor. Çocuklar sapanlarla kuşlara taş atıyor ve oyunlarını faşistlerle bizimkiler diye ayırarak oynuyorlar. Ordu evinin vitrinine İzvetsya ve Stalingradska Pravda asılıyor. Ağustos böyle geçti. Boğucu sıcak, bulutsuz bir gök ve toz. Bir ara Kaliyu'ya rastladım. Sırtında yeni bir ceket, başında pırıl pırıl kasket vardı. Seyyar hastanelerden birine yiyecek amiri olarak atanmış. Hastanesi de Asrahan'a gidiyormuş. İşi de çokmuş. Yaralılar milyonla. Taşıyacak yeterli araç yok. Tek kelimeyle cephe daha iyiydi. Laf aramızda şekere gereksinmeniz olursa 10 kilo kadar verebilirim. Hepsini taşımama olanak yok. Cepheye de gönderemiyoruz. Valia'nın kızacağını biliyorum ama almak için vaktim olmadığını söyledim. Fazla konuşacak bir şeyimiz yoktu. Neşeyle el salladı ve koyun eti yüklü araba ile Volga'ya doğru uzaklaştı. 13. Hiç bu kadar çok Alman uçağı görülmemişti. Pazar olmasına karşı o sabah her zamankinden erken uyandım. Her taraf pire dolmuş, uyuyamıyorum. Igor ve ötekiler uykuda. Kalkıp mutfağa gittim. Sedi, pürmüzü yakmış, mekik hazırlıyor. Valia ise eline geçirdiği bir hoparlörle uğraşıyor. Tüm hayali bir radyo ele geçirmek. Pencereden karşı binanın güneş ışığında aydınlanmış duvarı ve ağarmış bir bez gibi gökyüzü görünüyor. Bugün fabrikalara gitmeyeceğim. Patlayıcıların tüm hesapları yapıldı. Yerleştirilecekleri yerler planlandı. Her şey hazır. Ama eğitecek adam sorunu her gün erteleniyor. Halbuki şimdiye dek piyoner grupları oluşturulmalıydı. Igor'un üstündeki örtüyü çektim. Hadi kalk yıkanmaya gidelim. Homurdandı. Ceketini kafasına çekmeye çalıştı. Dürtükleyince mırıldandı ama yine de kalktı. Uykulu gözlerini kırpıştırıyor. Sedi sıcacık mekikleri, bir tür çörek getirdi. Bu sabah bir Alman uçağı alaşağı ettiler. Elindeki tavayı bir tuğlanın üzerine koydu. Gözlerimle gördüm. İlk önce dumanlar belirdi. Nah şöyle uzun ve siyah. Sonra eğilmeye başladı. Sonra dikildi. Kentin arkasında bir yere düştü. Motora rastlattılar herhalde. Shapire, kentte çok uçak savar var dedi. Garanti 25 batarya vardır. Rakamları çok seviyor. Eğer aynı anda ateş açarlarsa dakikada 700 mermi yakarlar. Igor, peki Almanların kaç uçağı var diye sordu. Savaşın başında 10 bin civarında uçağa sahiptiler. Şimdi kesinlikle daha fazladır. Neden? Bu basit bir aritmetik meselesi. 100 uçak fabrikaları olduğunu varsaysak ve her biri günde bir uçak yapsa bu ayda en az 3 bin eder. Fazla kayıpları da olmadığına göre? Igor sözünü kesip sordu. Şimdi sen yüzmeye geliyor musun, gelmiyor musun? Hayır, çıbanım var. Bu ay içinde çıkardığım 6. çıban. Üstelik sonuncusu çok uygunsuz bir yerde. Stalingrad'da plaj yok. Sallardan yağlı mazotlu sulara atlıyoruz. Su ısıtılmış gibi sıcak. Sonra kalasların üstüne yatıp kısık gözlerle Volga'yı seyre koyulduk. Dinyeper'e hiç benzemiyor. Parlaklığı insanın gözlerini yakıyor. Sevgili nehrimi son kez savaştan birkaç gün önce görmüştüm. Uzun bir dönemeç halindeki plajda güneşten bronzlaşmış insanlar dolaşıyor. Kenardaki büfelerde su ve içecek satılıyor. Nehrin üstünde sandallar veya kendiler dolaşıyordu. Burası öyle değil. Burası ciddi bir iş yeri gibi. Dumandan islenmiş sallar, kısık sesle düdük çalan romorkörler, küçük gemiler. Yüzü koyun yatmış tüm bunları izliyorum. Igor, işsizlikten Shapiro'nun çıbanlarından, Penganus'un her gün çamaşır yıkayıp onları sermesinden, fabrika müdürlerinden ve bürokratik kargaşadan sıkıldığını anlatıyor. Onu tek kulağımla dinlerken belki de cephenin birkaç gün sonra buraya kayacağını düşünüyorum. Şimdi yattığım şu yerde Almanların olabileceğini, bizimse karşı kıyıda onlara karşı savunma yapacağımızı, nehre düşen bombaların beyaz süs sütunları fışkırtacağını ve şişmiş cesetlerin asrarhaneyle Hazar Denizi'ne doğru sürükleneceği olasılığını aklımdan çıkaramıyorum. Igor sırtıma vurdu. Haydi, atla, vapur geliyor. Yaylanarak saldan atladı. Bir süre gözükmedi, sonra kafası kıyının az ilerisinde belirdi. Güçlü kısa kulaçlarla yüzüyor. Kafası yara yaraya suyun içinde soluk almak için zaman zaman başını yana çeviriyor. İyi yüzüyor. Lucia da iyi yüzüyor ama bu denli değil. Bu stile crawl deniyor. Ben daha bunu beceremiyorum. Soluk almam düzenli olmuyor ve ayaklarım kesiliyor. Oysa bu yüzüşte ayak hareketleri çok önemli. Igor'un bir süre yarıştığı vapur geçti. Igor soluk soluğa döndü. Kalbim çarpıyor, diyor. Sanırım yaşlanıyorum. Aslında burası nehir değil, bir mazot deposu. O nedenle de iyi yüzülmüyor. Kütüphaneye gitsek daha iyi galiba. Karşı koymadım. Kalasların üzerinde yatmaktan sırtım ağrımıştı. Kütüphanede oyalanıyoruz. Duvarlarda Turgenev, Tutçev ve öteki yazarların resimleri var. Oda sakin, koltuklar rahat. Duvarda her çeyrek saatte çalan kocaman bir saat var. Dore Münhausen'in bir kitabını inceleyen iki çocuk kahkaha ile gülüyor. Bir zamanlar bu resimli kitap bende de vardı. Günde belki 20 kez bakardım. Baron'un bataklıktan kendi saçlarını asılarak kendini kurtarması en çok hoşuma giden sahneydi. Kütüphane memuresinin saatin 6 olduğunu anımsatıp kapanacaklarını söylemesine dek oturduk. Yarın gelebilirsiniz dedi. Her gün 12'den 18'e kadar açığız. Onunla vedalaşıp çıktık. Valea yemeği soğuttuğumuz için söylenmeye başlamıştı bile. İstasyonun girişinde hoparlör çatlak bir sesle açıklama yapıyor. Hava alarmı. Kentte hava akını tehlikesi. Dikkat ediniz. Son günlerde günde 3 kez hava alarmı veriliyor. Kimsenin artık aldırış ettiği yok. Uçaklar görülmeden ateş başlıyor, sonra da tehlikenin geçtiği açıklanıyor. Valea bizi asık suratla karşıladı. Fırınımız olmadığını biliyorsunuz, yemeği 2 kezdir ısıtıyorum. Patatesler neredeyse püre oldu. Borçun ise canına okundu. Umutsuz bir biçimde ellerini sallıyor ve ceketine sarıp ısısını korumaya çalıştığı çorba kabını açıyor. İstasyonun ardında bir yerlerde uçak savarlar çatırdamaya başladı. Borç gerçekten harika. Et kaymak gibi. Bir yerlerden çiçekli tabaklar bulmuş. Igor, lüks lokantadaymış gibiyiz, diyor. Sadece peçetelerimiz eksik. Ve birden her şey uçuşuverdi. Tabaklar, kaşıklar, camlar, duvarda asılı duran hoparlör. Allah kahretsin. İstasyonun ardından uçaklar görüldü. Sanki tören uçuşunda gibiler. Birbirlerinin peşine takılmış üçer üçer geliyorlar. Hiç bu kadar çok uçağı bir arada görmemiştim. O denli çok ki saymaya olanak yok. Tiksinti verici kümeler halindeler. Simsiyah kümeler. Farklı yüksekliklerde uçuyorlar. Gökyüzü uçak savarların patlayan mermilerinin saçtığı küçük bulutçuklarla dolu. Sanki pamuk parçaları yayılıyormuş gibi. Balkondan gökyüzünü seyrediyoruz. Benim, Igor'un, Valea'nın, Sedi'nin kafası havada. Hiçbirimizin sanki oradan ayrılmasına olanak yok. Almanlar dost doğru bize doğru geliyor. Yaban ördekleri gibi alçaktan uçuyorlar. Kanatlarının kenarındaki sarı çizgiler ve gamalı ağaçları beliriyor. 10, 20, 50, 80. Zincirleme sıralanıyorlar. Tam bize karşı. İçlerinden biri tersine döndü, tekerlekleri yanda belirdi. Önder uçak olacak, pikeye geçti. Gözlerimi ondan alamıyorum. Kırmızı motor başlığını gördüm. Kanatlarının altında siyah noktacıklar dökülmeye başladı. Siren çalıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20. Birden başımın üstünde korkunç bir uğultu. Gözlerimi kapayıp balkon parmaklıklarına yapıştım. İçgüdüyle yapıyorum bunu. Yerde olsam toprağa gömülmeye çalışacağım. Uçağın pikeden yükselişi duyuluyor. Sonra hiçbir şey anlaşılmıyor. Duyulmayan bir uğultu. Kulaklarımda patlıyor. Her şey sarsılıp titriyor. Bir an için gözlerimi açtım. Hiçbir şey göremedim. Toz mu, duman mı? Anlayamadım. Her taraf, her şey koyu. Yoğun bir şeyle kaplı. Yine bombalar patlıyor. Yine uğultu. Korkuluklara yapışmış gibi duruyorum. Bir el mengene gibi dirseğimi sıkıyor. Valeya'nın yüzü taşlaşmış. Gözleri yuvalarından fırlamış, ağzı açık. Bu durum ne kadar sürdü? Bir saat mi, iki saat mi, yoksa sadece 15 dakika mı? Yalnızca sis ve korkuluklar. Başka hiçbir şey yok. Korkuluklar da kayboldu. Yumuşak, sıcak, rahatsız edici bir şeyin üstünde yatıyorum. Altımdaki bu şey hareket ediyor. Ellerimle ona kenetleniyorum. O ise emekliyor. Bir şey düşünemiyorum. Beynim çalışmıyor. Sadece insanın içgüdüsü kalıyor. Yaşamak ve beklemek içgüdüsünden başka bir şey değil. Bunun insani değil, hayvansal bir şey olduğunu düşünüyorum. Anlatılmaz, sözcüklerle belirtilemez bir şey. İnsan o anda ne olacaksa olsun diye düşünüyor. Yalnızca çabuk olsun. Bir süre sonra yatağa oturup sigara içtik. Bunu nasıl yapabildik bilemiyorum. Her yer toz içinde, trotil kokuyor. Tahrip gücü çok fazla patlayıcı madde, TNT. Ağzımız, kulaklarımız, yakalarımız, her yer kum. Yerde tabaklar kırık, borç gölcükleri içinde lahana yaprakları ve et parçaları duruyor. Kocaman bir asfalt parçası odanın ortasında. Camlar tuz buz olmuş. Ensem bir sopa ile vurmuş gibi ağrıyor. Konuşmadan sigaralarımızı içmeyi sürdürüyoruz. İstasyon yanıyor. Sağ taraftaki evlerde tutuşmuş. Orada matbaa ve siyasal bölümün olduğunu anımsıyorum. Daha solda ise gökyüzü kıpkırmızı, alevler yükseliyor. Alan bomboş. Bomba çukurları ve asfalt parçaları görülüyor. Şadırvanlı havuzun yanında biri yatıyor. Bir at arabası devrilmiş, tekerlekleri tersine, atı can çekişiyor. Atın karnı parçalanmış. Bağırsakları pembe bir jöle gibi asfalta yayılmış. Duman gitgide koyulaşarak alanın üzerine çöküyor. Valeya, kısık tanıyamadığım yabancı bir sesle sordu. Yiyecek misiniz? Yiyip yemeyeceğimi bilmiyorum ama yiyeceğim dedim. Ötekiler de geldi. Soğumuş patatesleri doğrudan tencereden yemeye başladık. Igor karşımda oturuyor. Yüzü mumya gibi ve tozlu. Tam alnında koskoca bir morluk var. Kahrolasıca patates. Yutamıyorum dedi ve balkona çıktı. Pengavinis ve Shapire üstleri başları toz içinde, yüzleri sapsarı geldiler. Bombardımana alanın orada yakalanmışlar. Kendilerini sığınağa zor atmışlar. Ordu eviyle karşısındaki köşede hastane olarak kullanılan binaya bomba düşmüş. Kentin güney kesimi tümüyle yanıyormuş. Silah ve cephane taşıyan bir kamyon konvoyu da tutuşmuş, patlamalar ard arda hala sürüyormuş. Sinemadan çıkan bir kadının kopuk başı caddenin ortasındaymış. Orada ölenlerin sayısı 20'nin üstündeymiş. Saatin kaç olduğunu sordum. Penguinis 21'e 5 ver dedi. Kütüphaneden 19'da geldiğimize göre bombardıman 2 saate yakın sürmüş. Igor balkondan içeri girip sordu. Bizim yüzbaşı nerede kalıyor? Hiçbirimiz bilmiyoruz. Berbat bir durum. Belki de komutanımız Goldstein'in yanına gitmemiz gerek. Her ne kadar o bizim adresimizi biliyor ve de haber gönderebilecek durumdaysa da bizim ona gitmemizin daha uygun olacağına karar veriyoruz. Sokaklarda arabalarına denkler yüklemiş insanlar var. Kentten kaçıyorlar. bir kargaşadır sürüyor. Tökezleniyor, eşyaları yuvarlanıyor, tekrar topluyor, yeniden yüklüyorlar. Dökülenlerin bir bölümü saçılıp sokak ortasında kalıyor. İnsanlar konuşmuyor, sessizce hareket ediyorlar, küfür bile etmiyorlar. Gözleri camlaşmış bakıyor. Evlerden insanın boğazını yakan dumanlar yükseliyor. Ayaklarının altında camlar çıtırdıyor. Tuğlalar, beton parçaları, ters dönmüş masalar, kırık gardıroplar. Bir kadın, kareli bir battaniyeyi bohça gibi yapmış, onu sürüklemeye çalışıyor. Bir elinde de sıkı sıkı tuttuğu sandalye var. Tanrım, Tanrım, Aziz Meryem Ana. Bohçası açılıp içindekiler saçılıyor, başörtüsü kayıyor. Gogolevska Caddesi'nin dönemecinde kocaman bir çukur açılmış, içine bir ev rahatça sığar. Askerler asfalt parçalarını, tüm çevreye yayılmış molozları topluyor. Hava itfaiye arabalarının sirenleriyle titriyor. İnsanlar kaçıyor, kaçıyorlar. Tüm kentin üstüne yayılmış duman, gözlerimizi yaşartıp boğazımızı yakıyor. Alevler sarı diller gibi köşedeki evin pencerelerinden çıkıp duvarları yalıyor. İtfaiyeciler hortumlarını açmaya çalışıyor. Bizi binaya sokmadılar. Telefon kulübesinden Goldstein'i aradık, çok zor bağlantı kurduk. Ahizede çıtırtılar var. Goldstein'in sesi duyulur duyulmaz geliyor. Evinize gidip bekleyin. Döndük. Sokaklar kaçan insanlarla dolu. Alt kattan kocaman bir aynalı dolabı çıkarıyorlar. Nasıl götürecekler acaba? Uyumaya çalışıyoruz ama hiçbirimiz uyuyamıyoruz. Bir sağa bir sola dönüp duruyoruz. Elektrik yok. Radyo suskun. Yangınlar tüm gece boyunca sürdü. 6. ayrımın sonu. Sayfa 92.